Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 43. Ayrım. İngiltere Başbakanlığı resmi ikametgahının önü Kıbrıslı Türkler ve Rumlarla doluydu. Rumlar da bizi kurtar diye bağırıyorlardı. Dipnot 342. Mehmet Ali Birand. 30 Sıcak Gün. Sayfa 43. İngiliz Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ziyaret özel olduğu için Ecevit'i havaalanında değil, ikametgahın kapısında karşıladılar. Rumların bizi kurtar diye bağırmasına şaşırmışlardı. Önce ayaküstü birer kadeh içki içildi, havadan sudan konuşuldu, sonra yemeğe geçildi. Kıbrıs konusu yemekte açıldı, yemekten sonra da devam etti. Ecevit, İngiltere'yi bir garantör olarak Kıbrıs'taki olayı çözmek için birlikte hareket etmeye davet etti. İngiliz Başbakanı, birlikte hareket etmeyi de, Türk birliklerinin İngiliz üstlerinden kansız bir şekilde Kıbrıs'a çıkması önerisini de kabul etmedi. Görüşme sırasında İngiliz Başbakanı ve Dışişleri Bakanı zaman zaman izin isteyip dışarı çıkıyorlardı. Bunun Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kissinger'la konuşmak için olduğu anlaşılacaktı. Kissinger'a Ecevit'in müdahale konusunda direttiğini bildirmişlerdi. Amaçları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs sorununda baş aktör olmasını sağlamaktı. Böylece kendi sorumlulukları azalacaktı. İsteklerini başarmışlardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kissinger, yardımcısı Joseph Sisko'yu Ecevit'le Londra'da konuşmak üzere yola çıkarmıştı bile. Görevi Ecevit'i durdurmaktı. Ecevit o gece Ankara'ya geri dönmek istiyordu. Barış için her yolu denediğini kanıtlamak için gece Londra'da kalmayı kabul etti. Ankara'ya telefon ederek Perşembe gününe yetişemeyeceğini, Kıbrıs konusundaki genel görüşmenin Cumartesi gününe ertelenmesini istedi. Niyet şaşırtmaca değil, bir zorunluluktu. Ama şaşırtmaca olacaktı. Hükümetin Cumartesi günü öğleden sonra meclisten müdahale için yetki isteyeceği, bir çıkarma yapılacaksa, ancak bundan sonra yapılacağı düşünülecekti. Oysa ordu, daha önce verilmiş olan yetkiye dayanılarak bir gün önce harekete geçebilecekti. Dipnot 343. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17 Kasım 1967 günlü hükümete yetki veren kararına dayanılarak yapılacaktı. Ankara yakınlarındaki Çubuk ilçesinde de büyük bir hareketlilik yaşanıyordu. 28. Motorlu Piyade Tümeni'nin 230. alayı Ankara yakınlarındaki Çubuk'taydı. İlk olarak bu alayın bir taburuna hazırlık emri verilmişti. Tabur, öteki taburlardan bazı subaylar ve erler alınarak biraz takviye edildi. Gündüz hiç durmadan çalışılarak gerekli malzemeler 6 treylere yüklendi. Malzeme konvoyu önden yola çıktı. Taburu götürmek için otobüsler bekliyordu. Saat gece yarısını gösteriyordu. Ayrılık vakti gelmişti. Bindiler. 23 subay, 8 as subay, 664 erbaş ve erden oluşan taburu, alay komutanı, subay ve as subaylar ile aileler selamlayarak, alkışlayarak, ağlayarak, dua ederek uğurladılar. Dipnot 344. Bu barış dönemi kadrosudur. Savaş kadrosu daha kalabalık olur. Alay kıdemli albay Nezih Sıral'ın anıları. Erol Mütercimler. Adı geçen eser. Sayfa 584 ve devamı. Konvoy Ankara'dan geçti. Başşehir daha uyumamıştı. Yollar aydınlıktı. Dışarıda birçok insan vardı. Hepsi durup konvoyu asker gibi selamlıyordu. Halkın bir olağanüstülük olduğunu nasıl fark ettiği her zaman bir bilmece olarak kalmaya mahkumdu. Çubuk taburu da Ovacık'a gidecek, Bolu komando tugayı gibi helikopterlerle Kıbrıs'a indirilecekti. Görevin Kıbrıs'a çıkarma yapmak olduğunu yalnız tabur komutanı biliyordu. Tahmin edenler susuyorlardı. Dipnot 345. Yetkililer ve ilgililer bu sırrı o kadar dikkatle korudular ki Rumlar, Yunanlılar ve İngilizler Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkarma yapacağını çıkış gününe kadar öğrenemediler. Deniz komandoları gece yarısını geçerken Yeşilköy'e ulaştılar. C-160 nakliye uçağı komandoları bekliyordu. Bu komandoların görevi denizin altını, üstünü, kumsalı denetlemek, varsa her türlü engeli, tuzağı, mayını yok etmek, çıkarma gemilerinin çıkarma yerine güven içinde yaklaşmalarını ve deniz piyadesi alayının tehlikesizce kıyıya çıkmasını sağlamaktı. Düşmanın ilk ateşini deniz komandoları yiyecekti. Uçak hareket etti. Yemek yemeye fırsat bulamamışlardı. Kumanyalarını açarak akşam yemeklerini gece yarısı neşe içinde yediler. 18 Temmuz 1974 Perşembe. İngilizler ile uzlaşma sağlanmıştı. Hedef analizi görevine devam edilmesi emredildi. 4 uçak sabah erkenden İncirlik'ten Kıbrıs'a uçtu. İngiliz uçakları bu kez engellemediler ama Türk uçaklarını yalnız da bırakmadılar. Dördüne de eşlik ettiler. Binbaşı çektikleri filmleri tekrar tekrar izleyerek Kıbrıs'ın bölge bölge hedef analizini yaptı. Gerekli bilgiler ilgili yerlere ulaştırıldı. Bolu Komando Tugayı geçtiği her yerde büyük sevgiyle karşılanıyordu. Halk bir bölük bile görse ilgi ve sevgi gösterirdi. Bu birlik 280 araçlık büyük bir birlikti. Nereye gittiklerini söylemiyorlardı. Demek ki gizli bir görevdi bu. Radyoda ve gazetelerde Kıbrıs konusuna çok yer verilmesinden dolayı ordunun Kıbrıs'a savaşa gideceğini düşündüler. Bu düşünce köyden köye yayılıverdi. Halkı heyecan sardı. Yol boyunca askerleri selamlamakla yetinmediler. Sepet sepet meyve, torbalar dolusu sigara, çuval çuval köy ekmeği armağan etmek için yarıştılar. Kamyonlar durmazsa koşarak armağanlarını kamyonların içine atıyorlardı. Mola verdikleri bir yerde bir çöpçü cebindeki son para ile iki simit alıp askerlere armağan etmek için çırpınacaktı. Benzer sevgi ve ikram şenliğini yol boyunca çubuk taburu da yaşayacaktı. Nevşehir jandarma komando taburu da Ovacık'a gitmek için otobüslerle yola çıktı. 39. Tümen'in 50. alayı Osmaniye'den Mersin'e geldi. Kısa bir moladan sonra Alata'ya geçecekti. Deniz piyadelerinden sonra Kıbrıs'a bu birlik çıkacaktı. Halkın ilgisi, sevgisi olağanüstüydü. Mersinliler iyice deneyli olmuşlardı. Kıbrıs'a gidecek konvoyların nasıl hazırlandıklarını bilirlerdi. Çıkarma gemilerine malzeme, tank, top yüklendiğini görüyor, duyuyorlardı. Bu gidiş nereye olabilirdi? Elbette Kıbrıs'a. Mersin halkının coşkusu göğe vurdu. Dondurmacı Halil Ağa'nın adamları güğümleri sırtladılar, sıcaktan bunalmış 2000'den fazla askere buz gibi su ve limonata dağıttılar. Sıcaklık 38 dereceydi. Askere can geldi. Kıbrıs'a giderken 50. Alay, Köyceğiz Şirebi'ne yardımcı birliklerin subay ve askerleri Sadık Altıncan ve Gümüş Pala şileplerine binecekler. Tanklar, zırhlı araçlar, toplar 10 çıkarma gemisine yüklenecekti. Kıbrıs'a yaklaşınca askerler şileplerden ayrılıp boş çıkarma gemilerine geçecek, onlarla karaya çıkacaklardı. 50. Alay'ın komutanı askerlerin bir baba gibi sevdiği Albay İbrahim Karaoğlanoğlu'ydu. Heybetli, babacan, bilgili, yürekli bir askerdi. Alayındaki bütün erleri adlarıyla bilirdi. Adana'dan geçerken Kıbrıs'a çıkmakla görevli olduğunu öğrenmiş, çok gurur duymuştu. 11 yıldır süren zulme, 100 yıldır süren esirliğe son vereceklerdi. Bir an önce Kıbrıs'a çıkmak, Kıbrıs Türklerini kurtarmak, onların kurtuluş sevincini görmek, tatmak için sabırsızlanıyorlardı. Dipnot 346. İbrahim Karaoğlanoğlu bir gün bazı Kıbrıslı Türklerin canlarını ve ırzlarını kurtaran Türk ordusuna küfredeceklerini düşünebilir miydi? Birlikler gerekli malzemeleri olanca hızla şileplere, çıkarma gemilerine yüklemeye başlamışlardı. Malzemeler bir sıralamaya göre yüklenmekteydi. Aceleden yakıt tankeri ile mühimmat aynı çıkarma gemisine yüklenmişti. El ve sırt telsizleri İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma telsizlerdi. Dipnot 347. Muhabere işleri hakkında geniş bilgi için 6. Kolordu Muhabere Şube Müdürü Binbaşı Altan Ateş'in anıları. Aktaran Muzaffer Sever. Kıbrıs, Bitmeyen Gece. Sayfa 136-144. Uzun zaman depolarda bekletilerek bayatlamış bataryalar, piller ilk saatlerde bitecek, bir kısmı sıcaktan akacak, bu yüzden el ve sırt telsizlerinin çoğu çalışmayacak, birlikler sağır ve dilsiz kalacaklardı. Kıbrıs'ta su sıkıntısı çekileceği akla gelmediği için su tankeri götürülmüyordu. Bakanlar Kurulu ile ilgili işlemleri Başbakanlık Müsteşarlığı görevlileri yürütürlerdi. Yeni müsteşar, Bakanlar Kurulu işleri ve işlemleri ile ilgili olarak bir Bakanlık Kurulu Sekreterliği kurulmasını düşünmüş, Başbakan da onaylamıştı. Bu göreve atanan hukukçu Refet Erim bugün işbaşı etmişti. Çıkarma yapma ve dolayısıyla Türk-Yunan Savaşı çıkması olasılığı yüksekti. Hava zaten sıcaktı. Bu olasılıklar havayı daha da ağırlaştırıyordu. Bazı önlemler alınması gerekiyordu. Daha önce böyle bir olay yaşanmadığı için ne yapılabileceği konusunda önlerinde bir örnek yoktu. Müsteşarla ne yapmaları gerektiğini konuşurlarken Genelkurmay'dan bir albay geldi. Genelkurmay, çıkarma ve olası savaş dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nca alınması gerekli kararlar hakkında bir çalışma yapmıştı. Müsteşar ve Refet Erim dosyayı gözden geçirdiler. Genelkurmay alınması gerekli bütün kararlar hakkında ayrıntılı bir not hazırlamıştı. Büyük bir sıkıntıdan kurtulmuşlardı. Refet Erim bunları kararname haline getirmek için kolları sıvadı. Adana'da savaşı yönetecek bir müşterek harekat merkezi kurulmuş, gereken her yerle bağlantılar sağlanmıştı. Orgeneral Suat Aktulga, Deniz Kuvvetleri'nin temsilcileri müşterek harekat merkezinde görev başı yaptılar. Hava harekatını yönetecek olan Korgeneral Hulusi Kaymaklıpaşa da yardımcılarıyla gelerek merkezde yerini aldı. Vurulacak askeri yerler büyük ölçüde saptanmıştı. Yerleşim yerleri, okullar, kiliseler, hastaneler, tarihi yapılar, turistik tesisler, İngiliz üsleri ile kuzeyde Karaba yakınında bulunan Amerikan radar tesisi vurulmayacaktı. Kıbrıs harekatına katılacak uçak filolarına büyük ölçekli Kıbrıs haritaları ve gerekli bilgiler dağıtıldı. BBC, Türk donanması denize açıldı diye haber vermişti. Denktaş heyecanla elçiliğe koştu. Büyükelçi haberi yalanladı. Böyle bir şey olsa büyükelçiliğe bilgi verilirdi. Denktaş, yanlış haber vermez sanılan BBC'ye küfrederek ikametgahına döndü. Dipnot 348. BBC, ilk günler barış harekatı hakkında çok yanlış ve yanlı bilgiler verecektir. Erol Mütercimler, adı geçen eser, sayfa 298. Yabancı haber ajanslarına güvenen yanılır. Atatürk, Anadolu Ajansı'nı milli olmayan haber ajanslarına karşı kurmuştur. İlk radyo yayınlarına başlayan ülkelerden biriyiz. Bahçe duvarının iki yanı ağaçlardan dolayı gölgelikti. Yabancı gazeteciler gölgede, alçak duvara oturmuş, konuşuyor ve bira içiyorlardı. Gazetecilere göre en sağlam haber kaynağı Denktaş'tı. 15 Temmuz'dan beri Kıbrıs'a çok gazeteci gelmişti. Denktaş, hepsiyle konuşmuş, Türkiye'nin mutlaka harekete geçeceğini söylemişti. Gazetecileri selamlayıp eve girdi. TRT'yi açtı. Onda da ümit verecek bir haber yoktu. Dışarıda iki gazeteci tartışıyorlardı. Kulak verdi. Bir İngiliz gazeteci ile bir Amerikalı gazeteci, Türkiye deniz aşırı savaş yapabilir mi, yapamaz mı diye atışmaktaydı. İngiliz gazeteci kızdı. Bu millet İstanbul trafiğini aşıp evine gidebiliyorsa buraya da gelebilir. kahkahalar yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantısı saat 15'te açıldı. Gizli oturuma geçildi. Tutanak katipleri, basın mensupları ve dinleyiciler salonu boşalttılar. Başbakan Vekili Necmettin Erbakan bir açıklama yaptı. Kıbrıs hakkındaki genel görüşmenin cumartesi gününe bırakılması önerisi tartışmalara yol açtı. Meclis öfkeliydi. Bütün muhalefet partileri hükümetin geciktiğinden şikayet ediyordu. Sert tartışmalardan sonra Kıbrıs konusunun cumartesi günü görüşülmesi ancak pek küçük bir oy farkıyla kabul edildi. Ecevit, Türk Büyükelçiliği'nde Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Joseph Sisko'yu kabul etti. Sisko bir uzman grubuyla gelmişti. Sisko gelmeden önce İngilizlerle konuşmuştu. İngiliz Dışişleri Bakanı Ecevit'ten Çetin Ceviz diye söz etmişti. Ecevit'in nazik hali, dizlerini kibarca birbirine yaklaştırarak oturması, hareketleri, üslubu Sisko'ya ümit verdi. Hiç de Çetin Ceviz'e benzemiyordu. Biraz baskı görürse hizaya geleceği ümidini veriyordu. Yemek sırasında konuyu açtı. Ecevit sakin konuşuyor, düşüncelerini yumuşak, dikkatli bir üslupla ama çok kararlılıkla açıklıyordu. Sisko bir süre bocaladı. Bu bey sahiden Çetin Ceviz'di galiba. Sisko, sorunun görüşmeler yoluyla çözülebilmesi için Ecevit'i ikna etmeye çalıştı. Kissinger'ın talimatına uyarak tehdit etmekten uzak durdu. Amerika Birleşik Devletleri 1964'teki yanlışı bir daha yapmamaya dikkat ediyordu. Ecevit, Sisko'nun ileri sürdüğü her görüşü gerçekçi bir yaklaşımla geri çevirdi. Yunanlılarla görüşülemiyordu. Rumlarla görüşmeler yıllardır sürüyor ve hiçbir olumlu sonuç alınmıyordu. Görüşme döneminin açılması, sorunun, kısacası hukuksuzluğun, antlaşmalara aykırılığın sürüp gitmesi demekti. Sisko, İngilizlerle konuştuktan sonra Ecevit'i bir daha görmek istedi. Ecevit, peki dedi. İngiltere, Türklerin kararlı olduklarını ama Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyla ilgilendiğini Yunan yetkililerine bildirmişti. Sisko, Atina'ya gelecekti. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi engellemeye karar verdiğini gösteriyordu. Yunanistan ihtiyatlı davranarak yeni Rum yönetimini uyardı. Rum yönetimi bir Türk çıkarmasına karşı Yunan subaylarının zoru ile seferberlik ilan etmek için hazırlık yaptı. Adresleri bilinen bazı ihtiyatlar, yani home guardlar, silah altına alındı. Yunan subayları eşleri ve çocuklarını güvenli yerlere taşıdılar. Rumlar, Yunanlıları kuruntulu, işkilli buluyorlardı. Türklerin çıkabilecekleri bütün plajlar ve koylar mayınlanmış, önemli koylara su altı engelleri yerleştirilmişti. Türkler çıkarma yapmaya kalkışırlarsa, 1922 Anadolu yenilgisinin intikamını alacaklarına, karaya çıkabilen Türkleri denize dökeceklerine inanıyorlardı. Zaten sevgili Amerika Birleşik Devletleri yine Türkleri yarı yoldan geri döndürürdü. Sisko akşama doğru geldi. Atina'ya gidiyorum dedi. Şartlarınızı bana yazılı olarak verin. Ankara'ya dönüp size Yunanlıların yanıtlarını getireceğim. Ecevit şartları yazdırdı. Özeti Türklere güvence, Türkiye'nin güvenliği, Yunan subaylarının Kıbrıs'tan çekilmesi, Samson'un derhal değiştirilmesiydi. Ben Atina'dan dönene kadar lütfen bir harekette bulunmayın. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz? Cumartesi sabahı. O sabah konvoy hareket edecekti. Ecevit, o kritik günde Sisko'nun Türkiye'de bulunmasını istemiyordu. Çok geç olur. Gelişiniz cumartesiye kalmasın. Cuma akşamı mümkün olduğu kadar erken gelin. Cumartesi günü meclisin olağanüstü toplantısı var. Sisko, cuma akşamı gelmek üzere ayrıldı. 43. ayrımın sonu. Sayfa 307. Devamı 44. ayrımda.